Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile kış gecelerini konuşacağız. Kar yağmış, belki diz boyu, belki insan boyu.
Dışarı belki çok ev boyu.
Dışarı çok fazla çıkamıyorsunuz. Ama kapınızın önden akıp giden onlarca insan var sizin evin içinde. Canınızın sıkılmamasını sağlayacak. Dün akşam mesela evde hiç abur cubur kalmamış dedim eşime. Hiç mi olmaz? Hiç abur cubur kalmamış. İnsan bazen televizyon seyrederken bir şeyler istiyor. Hiç abur cubur kalmamış. İşte o abur cubur mudur bilmiyorum ama kapının önünden akıp giden bir insan seli var eski kış gecelerinde.
Şimdi şöyle, kışın her ne kadar kar, buz varsa da insanlar mecbur olmadıkça dışarıya çıkmıyorsa da kışın da kendine göre eğlencesi var. Bir kere yani şaire Elhan-ı Şita diye kış nameleri diye şiir yazdıran kar boşuna değil. Karla alakalı çok şiirler vardır. Yani şairleri, romantik insanları cuşa getiriyor, heyecanlandırıyor. Şimdi camın önüne oturup da kar yağıyorsa o yağan karı seyretmek. Kar yağmıyorsa gelip geçenleri, kayanları, düşenleri seyretmek büyük bir eğlence.
Eskiden de gülünürdü herhalde.
Gülünüyordu, evet, maalesef. Düşene gülünüyor yani. Gülmemek lazım ama gülünüyor. Çünkü o düşme çok komik bir düşmedir. Ayağınız kayar, böyle havada hafif bir perende atarak sırt üstü düşer insan.
Hayali bile güldürüyorsa.
Evet, o komik yani. Başka türlü düşmeler vahim oluyor da bu düşme böyle artistik bir düşüş. Bazen şeylerde
puanlarını
de oluyor.
Puanlarını veriyor.
Artistik patinajda da öyle düşüyorlar. Aynı işte buzlarda düşüş öyleydi. Şimdi bunu seyrediyor insanlar. Onun için yani kış günü camın önü... Mesela yağmurda öyle değil. Yağmuru seyretmenin kendisi zevklidir ama... Yağmurda gelip geçenler hep koşarak geçerler. Devamlı bir... Çok fazla da kimse olmaz. Onun için yağmurda o sosyal şey, hareketliliği bulamazsınız. Kar yağdığı zaman kışta eğer sokağın bakan bir pencereniz varsa... Cahile Caddeye meydana bakan pencereniz varsa... Hoş hatır şeyler görürsünüz. Bir kere... Çocuklar ne yapar yaparlar, dışarı çıkarlar. Hele mektep tatili olduğu zaman, eskiden iki mektep tatili vardı sömestr. Üçe ayrılırdı mektep. Kışın yılbaşında bir tatil olurdu. Mart'ta bir tatil olurdu. Haziran başında bir tatil olurdu. Üç karne verilirdi.
Peki bunların süreleri?
İşte Eylül'de açıldığını düşünün. Ekim, Kasım, Aralık. Üç ay. 15'er gün tatil.
Sadece 15 gün.
15'er gün. 15'er gün tatil. Zannediyorum, emin değilim ama... Birinci karne daha kısaydı da ikinci karne biraz uzundu galiba ama ikisi de...
Yaz tatili gibi uzun bir tatil
değil,
yok.
Değil, kısa tatil. Üç karne var. Birinci karne, ikinci karne, üç hatta öyle derlerdi. Birinci karne, ikinci karne derlerdi. Ve bunların adı sömestirdi eskiden. Sömestir, şimdi ne deniyor? Dönem mi deniyor?
Dönem.
Eskiden sömestir deniyordu.
Yarı yıl dönem.
Yarı yıl deniyordu. Sömestir deniyordu. Yarı yıl bile değil. Yazın uzun bir tatil var. Yaz tatili gene uzundu. Köylerde daha erken kapanır, daha geç açılırdı mektepler. Şimdi bu kışın en soğuk günlerinde mektepler tatil olurdu. Kardan dolayı tatil olmazdı. Sömestr tatili ona denk gelirdi.
Ama ona demek ki özellikle
evet,
uydurulmuş bir tarih
belki
var
de.
Belki de.
Ama şu var tabii, yani çok şiddetli kar, kış tipi olduğu zamanlarda biz okula gittiğimizi biliyoruz.
Ona rağmen
evet,
gidiyoruz.
Yani dizimize kadar kara bata biz okula gittiğimizi biliyoruz. O zaman şimdi ki böyle servis mervis de yok. Herkes mahallesindeki mektebe gidiyor. En aşağı 5-10 dakika yürüyorsunuz.
Yani islanıyorsunuz en azından
mutlaka
yani
ıslanıyorsunuz.
Sonuçta.
Şöyle yani zaten şeyde mekteplerde soba yanar veya kalorifer yanar. Kaloriferlerin üzeri, bizim mektebimiz yeni bir mektepti, kaloriferliydi. Eldivenlerle, başlıklarla dolu olurdu. Herkes oraya sermiş.
Kurutuyor.
Fakat tabii ayakları kurutmak mümkün değil. Fakat ayağınızda zaten kalın örme çorap var. Veya çift çorap giymişsiniz. Kalın botlar var. Muhtemelen dizlerinize kadar geliyor. O zamanlar öyle işin donar kalmadı. Çoğu su almazdı. İçine keçe konur. Yani su almayacak her şey yapılır. Zaten o sıcakta onlar da bir müddet sonra kururdu. Zaten çocuğun kuru ayakkabıyla ne işi var? Teneffüste fırsatını bulsa...
Onu da ıslatacak.
Gene bahçeye çıkılırdı. Kapatırlardı kapıyı. Kışları çıkmasın kimse diye. Yine bir formül bulunup aradan maradan şeye çıkılırdı
pencereden
bahçeye.
Pencereden kapıdan.
Pencereden, arka kapılardan çıkılırdı. Bir de o zamanlar kışın dersten indirilirdi. Sabah 4 saat yapılırdı. Öğleden sonra 2 saat yapılırdı. Normalde 5 saat sabah, 3 saat öğleden sonra olurdu.
Tam gün.
Tam günde. Öğlenci sabahçıda ise sabah 5, akşam öğleden sonra 5 olurdu. Kışın onlar 4'e inerdi. Tahtaya yazardı, küçük tahtaya hoca yazardı. Yeni ders programı diye. Çünkü
kış saati uygulaması
kış
gibi.
Kış saati olduğu için. Şimdi şöyle, öğlenciler erken çıksa 4'te hava kararıyor. 4'te, 4.30'da hava kararıyor. Çocukların eve karanlıkta gitmemesi için erken biterdi dersler. Böyle bir de tatbikat vardı o zamanlar. Şimdi çocuklar ne yapar yapar dışarı çıkarlar. Çocukları dışarıdan içeri almak mümkün değil. Hele kar. Hele biraz da çok yağmışsa. Çocuk çıkacak, kardan adam yapacak. O kardan adam yapmak çok muazzam bir marifetti. Onu herkes yapamazdı. Ama herkes uğraşırdı. Onu öyle süslemek, püslemek, kaş kollarla, havuçlarla, kömürlerle süslemek, başına bere takmak. Yani gelen geçen döner mutlaka bakardı. Yani o kadar da hoş olurdu. Günlerce de kalırdı su, hava soğuk olduğu için. Evet. Kimse de dokunmazdı, yıkmazdı şeyini. O bir eğlence. Sonra Türkiye düz bir yer değil. Bizim Allah'tan çok eğimlidir bütün şehirler. Kızak kayacak yerler vardır. Çocukların kızakları vardır tahtadan. Bazılarının daha süslü, bazılarının daha vasat. O kızaklar şimdi ne oldu bilmiyorum. Mutlaka kızak kayılır.
Muhtemelen yanmıştır bir yerlerde.
Yakıldı gitti. Evet. Onlar, artık kızağa binen çocuk yok çünkü. Onlar yukarıdan aşağı bırakılır. Aman yarabbim, o kızağa kaymak dünyanın en zevkli hadiselerinden birisidir. 300-250 ile araba sürmeye benziyor. Yani çok tehlikeli ama yani tarif edilmez bir zevki var. Yani sonunda devrilebilirsiniz, sağa sola savrulabilirsiniz. Hepsi mümkün. Fakat harikulade bir zevki var. Adrenalin diyorlar şimdi. Çocuklar o zaman bilinmiyordu adrenalin. Çocuklar onu çok severler. Şimdi işin kötüsü, bir kızağı varsa, iki çocuk varsa, iki çocuk o kızağa oturur, o daha zor. Kızak kırılır bazen, açılır ayakları, bir şeye yaramaz. İşte esas kazalar o zaman çıkar. Kızak kavgada olur. Ben bindim, ben bindim, sen bindin mi? Efendim, kızağı olmayanlar ne yaparlar? Onlar elbiseleriyle kayarlar. Pantolonları yırtılır. Eve gider bir de sopa yerler. Of. O zaman çünkü fakirlik falan var. Herkes öyle. Bir küç pantolon değiştirmek kolay değil.
Naylon da yok şimdi.
Naylon da yok. Çocukların çoğunun pantolonu yamalı olurdu zaten. Fakirlik değil. Orta halinde çocuğu pantolon. Çünkü pantolon çok çabuk yırtılırdı. Herkesin önünde bakardınız böyle süslü yamalar var.
Şu var şimdi, pantolonun her tarafı yeni kalmış, bir tek dizlerde evet, hasar
öyledir
var.
Öyledir zaten. Bütün çocukların ayakkabılar mesela hiç eskimeden, çok her çocuğun değil tabii. Bazı çocuklar vardır, okuldan çıkar bir taşa vurmaya başlar top gibi, eve kadar onu vura vura gelir. Tabii o bir hafta gider ayakkabı. Ama çok çocuğun ayakkabısı eskimeden küçülür.
Evet.
Ama pantolon öyle değil. Pantolonun dizleri herkesin çok süslü yamalar olurdu. Böyle
deriden olduklarını hatırlıyorum ben.
Meşinden yamalar olurdu. Bu kızak faslı. Şimdi kızağın başka bir problemi var. Kızak kayıla kayıla o yol cam gibi buz olurdu. Normalde karlı, herkesin. Hı hı. Şimdi orada inip çıkanlar bu buzdan dolayı inip çıkamazlar. Kayarlar, düşerler.
Hele üstüne biraz da kar yağdıysa,
kar
fark
yağdıysa
edilmez.
Fark edilmez. Çok sıkıntı olur. O zaman bu kadar araba yok zaten. Ve bu çocuklar bir de buradan zırlıkıtı yerler. Zaten birisi uzaktan görüldüğü zaman çocuklar kaçarlardı.
Biliyorlar başlarına geleceği.
Çünkü oradan kızak kayan çocuğa mutlaka o geçen adam kayacak ve bir zılgıt atacak. Bu da bir meseleydi. Çocukların kardan adamı, kızağı, kar topu oynaması o meşhurdur. Sağa sola kar topu atılır, kırılır, içine taş koyarlar falan. O da ayrı bir dramatik hadise. Şimdi çocuklar zaten sokağın tadını çıkartır. Büyükler de mecbursa giderler, çıkarlar. Mecbur değillerse çıkmazlar. Şimdi akşam oldu mu, hava karardı mı, çocuklar dışarı çıkamaz. Kimse dışarı çıkamaz. Herkes evde oturuyor. İşte abur cubur yok dediniz ya. Kışın o abur cubur ayağınıza geliyor. Yani ne yiyeceksiniz, hı-hı, ne içeceksiniz? Pekmezinden tutun, tahin pekmez satarlar.
Tahin pekmez.
Tabii, ayrı ayrı satarlar ve bitişik satarlar. Siz tasınızı koyarsınız. Biraz iki güğümü vardır sırtında. Hı-hı. Veya sırtına bir güğümü vardır. İki musluğu vardır. O iki musluğun birinden pekmez akar, birinden tahin akar. Bir miktar pekmez koyarsınız, tahin biraz daha çok konur. Hı-hı. Bazısı farklı ister, neyse. O şeye göre, kaseye göre parasını alır. Efendim, boza ve sahrep akşamları mutlaka gezer. Simit mutlaka. Çünkü insanlar simit fırına gidemezler, üşenirler. Simit ise çok mübrem bir ihtiyaçtı eskiden. Sanki olmasa olmaz gibi.
Öyle ama hala sabah, çok seviyoruz.
Sabah karanlığında bir geçer. Memurlar işe gitmeden önce simit diye. Bir de akşam simidi geçer. Akşam simidi daha ziyade çocuklar satar. Sabah simidini simitçiler satar. Neden bilmiyorum. Bir de mısır patlağı. Buğday kavurgası. Bilhassa akşamları işte abur cuburu olmayanlara bunu satarlar. Evlerde de yapılır vaka bunlar. Şimdi akşam evde oturuyorsunuz. Televizyon yok.
Ama düşünün, kaçta kararmış hava?
İstanbul'da 4:30'da en erken hava kararır. Kabarmaya başlar. Akşam ezanı İstanbul'da 4:30'da olur. 40 dakika ekleyin siz buna. 50 dakika, hatta bir saat ekleyin Kars'a gidildiğinde. Düşünün, daha 5. erken. Yani.
Bir öncesine gideceğiz.
4'e doğru. 4'e çeyrek 5. kala falan akşam olur oralarda. O zamanlar. Eski saat bu. Hani kış saati. Yazın ileriye alınırdı. Bir kere iki kere alındı böyle ileriye. Daha muntazam olsun diye. Sonra tekrar şeye döndüler. Eski hale döndüler. Şimdi akşam 4:30'da eve kapanıyorsun. Zaten eski hayat gün ışığına göre ayarlanmış bir hayattır. Yani sabah güneşin doğmasıyla başlar hayat. Evde de, dışarıda da.
İslam pek çok toplumda öyle.
Her
ama.
Tabii her yerde
doğal
öyle.
Olarak.
Hatta Müslümanlar yatsı namazını beklediği için biraz fazla otururlar. Müslüman olmayanlar daha erken yatarlar. Onun için derler ki güneş battı, gavur yattı.
Yani onlar yatsıyı beklemiyor. Karanlık oldu.
Hava kar önüne hemen yatarlar.
Ne yapacak?
Tabii kış, bu yazın olur. Bir kışın belki olmaz da. Çünkü bir şey yakacaksınız, ışık. O masraf demektir. Kolay da değil. Ve de randımanlı değil gün ışığı kadar. Onun için sabah güneşin doğmasıyla hayat başlar. Mektepler güneş doğmasıyla başlar Osmanlılar'da.
Yani şimdiki gibi 8-9
değil. Yok yok, hayır. Sabah herkes kalkar, namazını kılar. Güneş zaten namaz kıldıktan sonra güneş doğmaya başlar. Çocuklar okullarına giderler. Öğlene kadardır dersler. Öyle sabah biter. Memurluk sabah namazından sonra başlar. Güneşin doğmasıyla başlardı devlet daireleri.
O kadar erken.
O kadar erken başlardı. Mesela divan toplantıları sabah namazını kılar vezirler. Hatta evi uzak olanlar gelir Ayasofya'da kılarlardı. Oradan çıkarlar, sabah namazına girerler Topkapı Sarayı'na, kubbe altında toplanırlar. Başlarlar şeye.
Günün en verimli saati.
En verimli saati. Arada bir kahvaltı fasıtası verilir. Öğlene kadar çalışır. Öğlen ne yemek yenir? Ve dağılır.
Dağılır.
Giderler, herkes kendi sekreteryasında, bürosunda hususi işleriyle meşgul olur.
Muhtemelen bu da evidir herhalde.
Evi olur. Tabii zaten o zaman devlet dairesi yok. Memurlar da öyle. Sabah namazı başlarlar. Öğlen 1-2 gibi de mesai biter.
Memurlar evlerine giderler. Herkesin evine ulaşması ve hani orada da kendine bir düzen kurması, bir
eviyle ilgilenmesi var, mümkün. Herkesin tabii gün ışığında, hele kışın bunlar daha çok dikkat edilir bu mesainin böyle bitişine. Dolayısıyla kadınlar da öyle. Kadınlar zaten çok erken kalkarlar. Mecburen yani evdekileri yollamak için. Öyle kadınların öğlene kadar yatma lüksü hiçbir zaman olmamıştır eskiden. Hiçbir zaman. Şimdiki çalışan kadınlar gibiydi eskinin ev hanımları da. Çünkü ev kalabalık. Yani erken kolay değil. Sobalar yanacak, mangallar devşirecek, kahvaltılar. Şimdi gibi kolay değil ki hiçbir şeyin hazırlanması. Bir tane şey tam tekmil oluyordu.
Şimdi mesela diyelim ki dışarı çıktınız, evde kahvaltı etmediniz. Burada çalıştığımız yerde bile kahvaltılık her şeyi bulabiliyorsunuz.
Yok, İslam bulamazdınız.
Yok.
Bulmak için şöyle bakkaldan bir parça peynir alacaksınız. İşte fırından da bir parça ekmek alacaksınız. Bir iş o. Yani öyle gideyim bir pastaneden. Galata'da falan vardı öyle pastaneler. Frenkler kahvaltı etmezler. Gelir orada bir pasta masta yerler. Ama Müslüman evlerinde mutlaka kahvaltı edilir. Bu çok eski bir Türk geleneğidir.
Kahvaltı.
Kahvaltı etmeden dışarı çıkmanın 4 faydası vardır diyor eski bir kitapta.
Kahvaltı İstanda. Ederek dışarı çıkın.
Ederek çıkın. Etmemenin zararı ederek. Hı-hı. İşte ağız kokusu olmaz. Su içse karnı tok olur. Çünkü aç karnına su içmek zararlıdır. Belli perizlerde belli müstesnaları var. Başkasının malında gözü olmaz.
Tok olduğu için.
Tok olduğu için. Bir şey daha var, hatırımda değil. Yani 4 tane faydası vardır. Onun için eski şark klasiklerinde insanlara sabah mutlaka kahvaltı etmesi tavsiye ediliyor. Eskiden kahvaltı etmeden kimse evinden dışarı çıkmazdı. Tabii şimdiki gibi değildi kahvaltılar. Bir kere çay yoktu. Avrupalılar gibi böyle portakal suyuyla falan kahvaltı etme adeti yoktu. Çorba içilirdi sabahları. Doyurucu çorbalar.
Daha kolay mı? Şimdi biz kahvaltı hazırlamak için çok zahmet çekiyoruz.
Ama tabii evine göre de değişir. Bazı evlerin kahvaltıları daha... Ama onlar da zaten öyle işe gitme mecburiyeti, acelesi olan insanlar zaten değiller. Sabah kahvaltısını böyle mükellef kızartmalarla, efendim çöreklerle, böreklerle...
Şimdiki brunchlar gibi.
Brunchlar gibi yapanlar olurdu ama umumiyetle çorba verilirdi. Ne çorbası? Biraz şöyle doyurucu çorbalar. Yani mercimek çorbası gibi çorbalar verilirdi sabah. Yanında peynir yenirdi. Ama bu reçel, yağ, tereyağı bunlar ana menü değildi. Yanında vardı iftariyelik gibi. Sonradan çorba yavaş yavaş hayatımızdan çekildi. Anadolu'ya da kaldı. İstanbul'da çayın gelişiyle beraber artık kibar evlerinde, bundan sonra bütün İstanbul evlerinde şimdiki bizim kahvaltılık dediğimiz peynir, ekmek, zeytin, yağ yenmeye başladı çayla beraber.
Ama yine sıcak bir şey var içinde. Mutlaka. Mesela portakal suyuyla kahvaltı ettiğinizde kahvaltı etmiş gibi, yani belki yemekten sonra içebilirsiniz ama kahvaltı etmiş gibi hissetmiyorum ben kendimi.
Efendim sıcak bir şey yaz kış içilmesinde faydası var. Çünkü sıcak mideyi hazırlar, uzun bir gece geçirmişsiniz. O sıcak mideyi, o hazma hazırlar. Mide sıcaklığını belli bir hale getirir. Onun için yemekle beraber, hele ilk yemekle beraber sıcak bir şeyin içilmesi, çorbanın böyle bir faydası var. Hı hı. Hatta yemeklerde çorba içilmesinin de hikmeti budur. Mideye sıcak bir şey hazırlar. Onun için çorba sıcak içilir. Vaka yaz için soğuk çorbalar var ama o zaten yazdır. Vücut harareti zaten adapte olmuştur dışarının hararetine. Mantıklıdır. Adı üstünde kahvaltı, yani kahveyle beraber, o zaman tabii kahve var. Ama çay yayıldıktan sonra artık bunun yerini çay almıştır. Portakal suyuyla kahvaltı çok artistik ama dediğiniz gibi sizin geleneksel Türk kahvaltı zevkini vermiyor. Çayla beraber yapılan, hele çayın ince bardakla içileniyle yapılan kahvaltının yerine hiçbir şey vermiyor. Yani zaten zeytin, peynir, yağ, reçel veya bal olmadan yapılan kahvaltı da kahvaltıya benzemiyor. Yani başka şeyler. Bunlar aslidir. Bunların mutlaka olması beklenir. Bunun dışındakiler olsa da olur, olmasa da olur.
Şimdi yağ yavaş yavaş kalktı galiba.
Tereyağından bahsediyorum.
Doğru ama
yanlış.
Şimdi...
Yememek yanlıştır. Tereyağı yememek yanlıştır. Neden yanlıştır? Yani bu hayvanidir tamam ama zaten kahvaltı yenecek bir parça bir şey. Tereyağının bir zararı yoktur ki. Her şeyi abartılı yemenin zararı vardır. En faydalı şeyi de abartılı yerseniz, ilaç için verilen otları bile abartılı yiyseniz rahatsız olursunuz. Tereyağında bir ölçüsü var. Yani hayvani yağ ama yani margarinlerden çok daha en azından
doğal işte.
Doğaldır. Hadi tereyağı yenmiyorsa onun muadili eskilerin çökelek dediği, keş dediği, lor dediği süt mamulleri var. Bunlar yenebilir.
Peynir
yani.
Tabii vazgeçilmezimiz.
Peynir yemeyen çok insan vardır. Peynir enteresan bir gıda. Yemeyen çok ama peynir olmazsa olmaz gıdalardan birisi. Kemik teşekkülü evet. Ve muhafazası için. Bilhassa çocuklukta ve yaşlılıkta böyle. Şimdi eski evlerde hayat erken başlıyor. Çünkü gün ışığından azami istifade etmeniz lazım. Akşam da erken oluyor. Ne yapacaksınız? Hemen saat 4'te yatamazsınız ki. Yani millet eve gelecek, yemek yenecek. Akşam yemeği erken yenir. Zaten 4.30'da akşam olunca zaten erken oluyor. Yatsı kılınacak. Erkekler camiye giderler, gelirler.
Bu hala hayat var ama dışarıda
hayat
değil
var,
mi?
Tabii dışarıda yatsıya kadar hayat vardır. Yatsıdan sonra yavaş yavaş sokaklarda insanlar çekilirler. Köpekler bile kalmaz sokaklarda İstanbul için söylüyorum. Çünkü İstanbul'da kışın en erken saat 6 çeyrekte yatsı olur. 6'ya çeyrek geçe. Onun kılınması falan 6.30-7'yi bulur. 7'den sonra da evde. Erken bir saat.
Ama yine bu seyyar satıcılar yavaş yavaş.
Tabii seyyar satıcı artık ortaya çıkar.
Onların dokunulmazlığı var galiba.
Yatsıdan sonra seyyar satıcılar ortaya çıkar. Hepsi de değil işte bozacı, salepçi, bu mısır patlağı, mısır satanlar evlerden geçmeye başlar. Onları herkes tanır zaten. Eskiden seyyar satıcılar bile çok iyi tanınıyordu. Herkes birbirinin cını cıcını bilir. Yani meçhul yabancı insan yoktur. Mahallede şimdi yabancı bir insan olsa herkes yadırgıyor. Şimdi bazı Amerikan filmlerinde ben görüyorum. Amerikan banyolarında. Yeni bir misafir taşınıyor. Hemen hakkında bilgi ediniyorlar. Kimdi? Gidiyorlar, geliyorlar. Elmalı turta götürüyorlar falan. Hı hı. Bu Desperate Housewives diye film onda çok oluyor. Aynı işte eski Osmanlı mahalleleri de böyledir. La teşbih ve la temsil. Orada da bir komşunun... Zaten yeni bir komşu gelmez oraya. Asırlardır aynı insanlar oturuyorlardır. Ama nadiren bir
babadan
aile...
Babadan oğula da geçiyor sonuçta.
Nadiren bir aile sona erer veya göçmek zorunda kalır. Veya işte evini kiraya verir. Tayinen memur gelir falan da öyle. Çok nadir olur.
Bu da büyük bir hareketlilik mahallesi.
Çok. Mahalleye yeni bir komşu gelmiş. Kimler onlar? Anneleri kim? Gençte kızları var mı? Oğlanları var mı? Yani bunlar hep mühim. Kaç hizmetçileri var? Ne iş yapıyormuş? İşte sarayda adamları var mı? Etkili yetkili kimseler mi? İşte dindarlıkları nasıl? Gelenekleri nasıl? Cömertler mi? Zenginler mi? Fakirler mi? Memleketleri neresi?
Soru ne çok?
Çok. Yani bir meçhul sizin için. Yavaş yavaş bunlar tanınır. Onlar da mahallenin bir... Onun için herkesin birbirinin... Yani düşünün bir evin gezmeye gitmesi mümkün değil. Akşam ışıklarınız sönüktü, neredeydiniz diye herkes sorar.
Haber mi vermek ki?
Haber vermeniz gerekmez de yani gizli hayatınız olamaz yani. Evinize bir misafir geldi.
Sana ne kim? Kardeşim
onu mutlaka herkes bilir. Dün kim geldi size? Misafir vardı, kimlerdi? Mutlaka onlar sana ne denmez. Çünkü herkesin hayatı müşterektir.
Ama aslında bakarsanız bizim mesela bizim oturduğumuz mahalle de öyle. Çok fazla geleni gideni değişeni bir bina hariç yok. Ve karşımızda yaşlı bir hanım var, anne kız. Onlar mesela bir gece biraz daha geç saate kadar kalsalar ki çok erken yatıp erken kalkan bir aile. Ben mesela tesadüfen camdan baksam ve ışıkların yandığını görsem. Eyvah derim Hayat abla hasta herhalde bu saatte ışıkları
evet,
yanıyor.
Evet işte eski mahalle adeti böyledir. Size birileri geldi veya ışığınız sönüktü. Niye geç vakte kadar oturdunuz? Evinizden gürültüler geliyordu, alışılmadık. Nedir bu gibi. Yani mutlaka sorulur ve bir aileden ses çıkmadı mı araştırılır. Öyle bir yere gitmişlerdir herhalde denmez. Çünkü herkes herkesin bademciğini bilir. Onun için eski mahalle hayatı budur. Sadece onlar değil. Seyyar satıcılara kadar, bekçiye kadar, polise kadar herkes birbirini tanır. Onun için eski mahalle hayatı budur. Şimdi akşam olunca uzun kış geceleri mutlaka bir şeyle vakit geçirmeniz lazım. Televizyon yok. İnternet yok. Radyo bile çok sonra hayatımıza girdi. Düşün radyonun 20'li yıllarda başladı neşriyatı. Anadolu'da bile radyonun çok evlerde yoktu. Pahalı bir aletti çünkü almak. Herkesin evinde olmaz. Kahvelerde olur. Gramofon deseniz öyle biraz eskilerin asri tabiriyle yani. Asri olanlarda gramofon bulunur. Akşam işte gramofon çalarlar. O da çok zahmetli. 78'lik devri plağa koyacaksınız. Bir o kadar çevireceksiniz. Plak çalacak. Eğer az çevirirseniz plak sonuna doğru bayılır. Fazla çevirirseniz bekleyeceksiniz başında dursun ki plağı alasınız. Alamazsınız. Ondan sonra yeni plak koyacaksınız. Onun için başında devamlı birisi oturur. Plağı değiştirir, koyar, değiştirir. O da kolay bir şey değil. Herkesi memnun edemezsiniz. Bunu niye koydun? Biz onu daha yeni dinlemiştik. Ay ben bunu sevmem, bunu değiştir. Evdekilerin de müzik beğenisi farklı. Her evde de bir, her odada da bir gramofon olmaz. Şimdi normal evlerde kış geceleri mangalın, sobanın başında oturup ailece bir şeylerin paylaşıldığı gecelerdir. Bu bakımdan kışın sosyalliğe çok faydası vardır. Yaz böyle değil. Yaz herkes dışarıdadır ama kışın da bütün aile fertleri bir araya gelir. Birbirlerine bir şeyler anlatırlar. Ne anlatırlar? Masal anlatırlar. Masallar çocuklarda hayal dünyasını geliştirir. Aynı zamanda çocukların tasvir kabiliyetini arttırır. Eğlenceli vakit geçirmelerini sağlar. Büyüklerle küçükler arasında bir köprü kurulmasını sağlar. Yıllardır kuşaktan kuşağa anlatılan masallar. Aile hikayeleri anlatılır. Bizim bir büyük halamız vardı işte şöyle evlenmişti, düğününde şöyle olmuştu, şunu takmıştı da boynunu kaldıramamıştı da şöyle olmuştu. Böyle egzantrik hikayeler biraz da böyle abartarak.
Biraz da korku hikayeleri mi acaba?
Korku hikayeleri var tabii. Korkunç hikayeler, üzüntülü hikayeler var. Bir de eskiler korkuyla sevinci bir arada yaşadıkları için anlatılan hikayelerin hepsinde çok dramatik ölümler, cinayetler falan da olur. Çok eğlenceli, neşeli hadiseler de olur. Nasrettin Hoca tipli nüktedan insanlar olur. Keloğlan tipli saf adamlar olur. Bütün bu aile hikayelerinde bunlar da anlatılır. Bu aile kültürünün sonraki nesillere ulaşmasını sağlar.
Köylerde de böyle mi?
Köylerde de böyle, aynıdır. Yani bu bakımdan kış akşamları köyde, kasabada ve İstanbul büyük şehirlerin hepsinde aynıdır. Bir araya gelip ailenin birbiriyle bazı şeyler paylaştığı zamanlardır. Yine kış akşamları evde okuma yazma bilmeyen varsa bilenin bilmeyene okuma yazma öğrettiği. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen varsa bilmeyenin bilene Kur'an-ı Kerim öğrettiği. Büyüklerin çocuklara ağız dersleri denilen namaz surelerini öğrettiği. Zaruri din bilgilerini abdest namaz gibi öğrettiği gecelerdir. Sadece bu tabii işin kültürel boyutudur. Yani kış akşamlarında mutlaka ailede ilime irfana dair bir şeyler olur. Hatta okuma yazma bilen birisi açar bir kitap okur. Bu çok basit bir hikaye kitabı da olabilir. Bir şiir kitabı, bir divan da olabilir. Ailenin entelektüel seviyesine göre kudretli bir şairin kitabı da olabilir. Son zamanlar için söylüyorum bir roman olabilir. Daha eski zamanlar için söylüyorum bir tarih kitabı olabilir. Bunları kitaplarda okuyoruz, hatıralarda okuyoruz. Şunu oku, Mesnevi okumayı çok severdi diyor. Mesnevi Farsçadır, onu okuyor, düşünün Farsça biliyor. Çoluk çocuğuna anlatıyor. Bir de eskiden babalar, mesela eve gazete gelirse baba gazete okurdu. Kadınlar ve çocukların gazete okumasına izin verilmezdi. Çünkü gazetede çok üzücü hadiseler anlatılır. Kadınların ve çocukların o üzücü hadiseleri öğrenip de rencide olmaları, üzülmeleri istenmezdi. Anne babalar onu sansürlerek anlatırdı. Cinayet haberleri falan, üçüncü sayfa haberleri.
Düşünsenize, o gazete zaten bir sansürden geçmiş.
Tabii.
Bir daha sansürden geçiyor da baba, kadına öyle ulaşıyor.
Evet, yani kadın ve çocuklara mutlaka eline gazete verilmez. Hatta dışarıda mesela çok mühim hadiseler olmuş. Onlar eve girip anlatılmaz. Bu adettir yani.
Saadete
mani olur. Yani kadınlar çünkü bazı şeylerden çok endişelenirler, çok heyecanlanırlar, abartırlar bazı problemleri, üzülürler. Onun için kadınları ve çocukları üzmemek için bunlar hiç anlatılmaz. Bir yerden kulaklarına bir su kaçmışsa da hemen ufak tefek bir şeyle örtbas edilir o. Ha, öyle olmuş ama geçmiş, iyileşmiş, tamam, hallolmuş, mesele çözülmüş gibi. O mesele çözülür çünkü kadınlar ve çocuklar bir şeyi kurmaya başlarlarsa sağlıkları bozulabilir. Eski terbiye için söylüyorum.
Bir son bir sorun varsa onunla geldik artık programın. Biz hep yayınlarda kış olduğu zaman aman sokak hayvanlarını unutmayın, işte kuşlara biraz ekmek kırıntısı, kedilere, köpeklere bir şeyler verin diyoruz. Eskiden de bu adet var mıydı?
Şimdi zaten evlerin çöpleri var. Bu çöpler evlerin dışına konuyor. Şimdi gibi tenekeler falan yok. Bu çöpler zaten köpeklerin, kedilerin nasiplendiği çöplerdir. Bunun dışında zaten her evin kediye, köpeğe yiyecek verdiği bir zaman, hatta bir konak var, konağı unuttum şimdi de, kapısında böyle iki tane direk var bir metre boyunda, daha alçak, içi oyuk, yalak gibi, oraya yemeklerden aldığın etler, kemikler konuyor, düşünebilir misin, evin önünde, kediler, köpekler buradan yiyorlar, devamlı var. Yani mahallenin,
onlara kurulmuş bir sofra
mahallenin
gibi
kedisi köpeği zaten oradaki evlerden geçinir, zaten vaktiyle öyle vakıflar var, yani aç, vahşi hayvanlara et atılması için belli yerlerde hem şehre inmesine engel oluyor. Bir de tabii bu kış akşamlarının en mühim şeysi oyunlardır. Fincan oyunu, yüzük oyunu, yani sadece öyle kitap okumayla falan da olmaz. İnsanın eğlenceye de ihtiyacı vardır. Bu uzun geceler envai türlü oyunların oynandığı gecelerdir. Konu komşunun da birbirine oturmaya gitti. Yazın mesela oturma olmaz. Yazın gündüz oturmalar olabilir. Kışın mutlaka ama evler birbirine oturmaya gider. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Bazen erkekler kahveye çıkar, kadınlar gelir. Hem bir yerde soba yanmış olur, hem bir yerde ışık yanmış olur. Ve kadınlar o kış akşamını eğlenceyle, sohbetle, kadınlara mahsus konuşmalarla ve çok çeşitli oyunlarla değerlendirirler.
Efendim çok teşekkür ederim bugün için. Yarın yeniden görüşmek üzere. Şimdilik izninizi istiyoruz.